Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz, işte başladı Hayatın Sesleri. Bizler yine siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için buradayız 15.55'e dek. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-20 bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan dolaşabileceğinizi biliyorsunuz ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Kalbimi tıra gibi yakmaya niye? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için. Bitti işim, saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı, sen söylediğinde korkular, arzular. Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya, her yerim gördüm. Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim. Her ayrıntım sayıklıyor sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyar biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden, yar ben yokum ben de zaten. Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime, ah. Soru soruyorsan tuzağına düşeceğim, bana günah. Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı, sen söylediğinde korkular, arzular. Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya, her yerim kördüm. Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim. Her ayrıntım sayıklıyor sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyar biri, yar ben yokum yok zaten. Ruhum depremlere gebe sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyar biri, yar ben yokum yok zaten. Her ayrıntım sayıklıyor sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyar biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden, yar ben yokum ben de
we'll be right back.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Metin Özarslan bizlerle birlikte. Merhabalar hocam.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Evet, bir kitaptan söz edeceğiz. Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz adlı kitabı vardı. Eski yazıyla yazılmış bir kitaptı.
Evet, eski
bu
yazıyla.
Siz bu kitabı yeniden okuyucularla buluşturdunuz.
Doğru.
Niyetinizle buluşturdunuz. Şimdi kitapla ilgili birazcık konuşmak istiyoruz. Hı-hı. Ama öncelikle Mahmut Ragıp Gazi Mihal'i bize biraz anlatır mısınız?
Mahmut Ragıp Gazi Mihal bizim ilk müzikologlarımızdan sayılır. 1900 yılında doğmuştur İstanbul'da. Fransa'da Eugène Borel'de Schola Cantorum adlı konservatuvarda Eugène Borel'in öğrencisi olmuş. Esasen batı müzikçisi bir büyüğümüzdür. Branşta kemandır. Yurt dışına gönderilmiş bir öğrenci olarak orada batı tarzı eğitim almıştır. Fakat oradan döndükten sonra burada Musiki Muallim Mektebi'nde konservatuvarda İstanbul'da ve Ankara'da olmak üzere görev yapmış, uzun yıllar öğretmenlik yapmış. Önceleri keman icracılığı yaptıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle de tamamen kendisini öğretmenliği ve araştırmacılığa vakfetmiş bir büyüğümüzdür. Hemen hemen müzik alanında Türkiye'de ilk yazılar veya müzik konusunda ilk değerlendirmeler nereden baksanız hangi konuda olursa olsun Gazi Mihal'in mutlaka kalem attığını görürsünüz. Öyle gayur, öyle çalışkan bir büyüğümüzdü.
Siz neden, nasıl karar verdiniz bu kitabı yeniden? Çünkü çok önemli bir eser gerçekten günümüz okurlarıyla buluşturmaya.
Gazi Mihal Hoca'nın birçok eseri var. Sadece bu değil. Bunun dışında da birçok eseri var. Müzik konusunda, bale konusunda, halk dansları konusunda. Yüzleri, binleri geçen makaleleri var. Türkiye'de 3 aşağı 5 yukarı kabataslak bir hesap yaparsak 55-60 civarında dergide yazdığını, 20-30 civarında gazetede yazı yazdığını biliyoruz. Çok üretken birisi. Bu kitabın hikayesine gelince bu kitap Gazi Mihal Hoca'nın eserleri Harp İnkılabı öncesi yazdığı eserler ve Harp İnkılabı sonrası yazdığı eserler diye iki başlıkta toplamak mümkün. Harp İnkılabı'ndan sonra yayınlananlar Latin alfabesiyle, bugün
evet,
kullandığımız alfabeyle. Ondan önce de biz Arap alfabesini kullanıyorduk. Dolayısıyla eski yazıyla, Arap harfleriyle yayınlanmış bir metindi. Ben zaman zaman bu kitabı çeşitli şekillerde kullanılmış olarak görürdüm. Gazi Mahalleti'den beri dikkatimi çeken birisiydi. Halk bilimi öğrencisiyim, halk bilimi hocasıyım ama işte müziğe yönelik bir tarafım da var. Müzikle ilgi alanlarımın içinde. Gazi Mihal'in okuduğum her şeyi beni öteden beri sarardı. Bu kitap hakkında değişik değişik yerlerde değişik değişik referans olarak kullanıldığını gördüm ama şöyle bir ön yargıya kapıldım. Belki ön yargıydı, belki gerçekti. Kitap görülmeden kullanılıyor gibime geldi. Ve kitabı bugün okuyucusuyla buluşturmaya gayret ettim, çalıştım. Bizim alanda zaten bu tip eski yazılı metinleri mutlaka latinize etme eğilimi vardır. Bu da o çalışmalardan bir tanesidir.
Peki dili nasıldı? Siz günümüze uyarlarken neler yaşadınız?
Şöyle söyleyeyim, dilinde bir takım sıkıntılar çektik ama ben diline dokunmamayı tercih ettim. Çünkü dilde istikrardan yanayım.
Evet.
Sadeleştirme taraftarı birisi değilim. Yani dil yaşayan bir organizmadır ve ona çok müdahale, dışarıdan müdahalenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bu kitabın yazıldığı yıl 1928'dir ve çok erken bir tarih değildir. Çok eski bir kitap değildir bu. Hı hı. Günün cari Türkçesiyle yazılmıştır. Ama handikap şuradaydı. Mesela yabancı kelimeleri Türkçe söyleyişle aynen yazıya geçirdi ve alfabe de eski olduğu için onların anlaşılmasında biraz sıkıntı vardı. Ben burada o dilde yazıldığı şekliyle kullandım. İşte yapacağım şeklinde de yapacağım şeklinde kullanımları vardı. yapısal olarak bugüne irca ettim, bugüne getirdim ama hani kelime ölçeğinde çok da dokundum diyemem, dokunmadım. Hatta evet, dokunmayı
yani
da
İstanbul
doğru bulmadım.
Konuşma diliyle yazılmıştı.
Standart Türkçe ile yazılmış
evet,
aslında.
Evet.
Fakat nedir mesela? Mozart kelimesi geçiyor. Mozart'ın ismi geçiyor. Wolfgang Amadeus Mozart derken onu Fransız aksanıyla söylüyor, Mozart şeklinde söylüyor. Ben Mozart yazıyor. Siz ona eğer Mozart'tan bahsettiğini bilmezseniz kütüphanelere kayıtları girmiştir. Mevzar şeklinde okursunuz ve anlaşılmaz bir şey olur. Kitabın bir şansı da şöyleydi. Bu 2006'da ilki yayınlandı. Revize ettik. Yeniden bir daha yayınlandı bu kitap. Aynı dönemde birbirimizden habersiz Konya'da değerli meslektaşlarım Ahmet Ak ve arkadaşıyla beraber senkronize bir şekilde çıktı ama birbirinden habersiz.
Öyle
başka
mi?
Bir yayın evindeydi. Bu da sevindirici bir şeydi. Onlar benim kitabımı gördüler. Kimi eksikleri bana bildirdiler. Ben sonra tekrar okudum. Biraz aceleye geldiğini falan gördüm. Oradaki hataları falan da giderdim bu şeyde. Kitap hakkında
son basımda.
Evet, son basımda. Kitap hakkında Kanada'da yaşayan bir değerli büyüğümüz İlhami Durmuş. O tanıtma ve eleştiri yazdı. Ondan da büyük katkı aldık. Orada gösterilen her şeyi tekrar bu kitaba yansıtmaya çalıştık. Niyetimiz şuydu, o dönemde yazılan ve bugün bile hala güncelliğini koruyan bilgiler ihtiva etmekte
ne
olan
güzel
bir kitap.
Peki neler vardı kitabın içinde ya da neler var? Sadece türkülerimiz, notalar değil herhalde.
Değil.
Değil mi?
Değil. Kitapta müzik tarihiyle ilgili bilgiler var. Bizim beşlilerimizden Cemal Reşit Rey'in Fransa'da türküleri batı tarzında stilize edip konserlerinden, oradaki yansımalarından, o dönemde kendisi de Fransa'da, oradaki yansımalarından bahsediyor. Müzik tarihimizle ilgili bilgiler var. Bir de halk müziği derlemelerine katılmış bir büyüğümüzdür Gazi Mihal. Anadolu'da bir dönem halk müziği derleme çalışmaları yapıldı. İstanbul Konservatuarı'nın yani belediye konservatuarının şeyiyle, teşvikiyle bu ekip arasındaydı ve Anadolu'nun değişik yerlerini gezdiler. Oradaki gezilere ait, derledikleri türkülere ait intibaları var. Onlar bile bir araştırmacı için ışık tutacak mahiyette. Bir de ilk çalışma bu.
Hı hı.
O manada önemliydi.
Evet. Şimdi o zaman bölgelerin folklorik yapısı da yer alıyor dolayısıyla kitapta.
Bölgelerin folklorik yapısı demesek daha doğru olacak. Bölgelerin müzikal yapısı.
Müzikal yapısı.
Evet. Yani evet, o da folklorun içinde tabii
evet,
ki.
Evet.
Tabii ki karşılaşılan güçlüklerden bahsediyor. İşte şurada şunu derledik, burada bunu derledik, bu handikapta karşılaştık, şununla karşılaştık gibi böyle. Hem kendi gördükleri hem arkadaşlarının gördüklerini de aktarır. Mahiyette bir yaklaşımı var. Ayrıca Türkiye'nin dışında, Türk dünyasında o günkü şartlarda hani bugünkü gibi irtibatlı falan filan değil, o günkü şartlarda ulaşabildiği Türk dünyasına yönelik, Kuzey Türklüğü ile ilgili, Doğu Türklüğü ile ilgili müzikal ölçekte hangi çalışmalar yapılmış, hangileri yapılmakta, onlarla ilgili bilgiler de var.
Hı hı.
Müzik tarihi var. Ayrıca etnik olarak türkülere yaklaşan gayri Türk unsurların türküler üzerinde yaptığı veya başka milletlere ait türkü diye derleyip sunduğu, dışarıda yayınladığı yayınlara da bir takım tenkitleri var. Onların aslında o dil, o millete veya o topluma ait olmadığını, doğrudan Türklere ait olduğunu ispata yönelik bir takım bilgiler veriyor. Onları ispata çalışıyor ve o yanlışlığı da düzeltme gayreti içerisinde.
Evet. Müzikoloji alanında çok önemli, çok değerli bir eser. Şu anda
değerli,
elimde tuttuğum
özellikle
kitap.
Konservatuar öğrencilerinin, Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda okuyan öğrencilerin, öğrenci arkadaşlarımızın başaltı kitabı sayılabilecek bir kitaptır. Ben öyle görüyorum.
Evet.
Okunmasında ve bundan sonraki çalışmalarda nasıl bir tavır takınmamız gerektiğine dair bize ipuçları veren, bize tavır göstermemizde, bir duruş sergilememizde ipuçları veren bir kitap.
Evet, sadece konservatuvar öğrencilerinin değil, şarkıya, türküye gönül vermiş herkesin okuması gereken bir kitap aynı zamanda.
Tabii yani doğrudan adres gösterdim ama evet. Halk bilimi bölümünde okuyan, edebiyat tahsili alan, sosyal alanlarla uğraşan ya da amatör olarak musikiyle alakalı olan herkese hitap edebilecek nitelikte bir kitap. Ama şöyle bir durum var. Yani yazarın elinden çıkan kitap, bu manada benim değil, Gazi Mihal'in elinden bir kitap. Hangi okuyucuyla nasıl buluşacak, bu kaderini kendisi tayin ediyor. Bunu hiç ölçemiyoruz.
Evet.
Yani kim sizin yazınızı, yazdığınız yazıyı, bugünkü yaptığımız yayında
peki,
şu anda kim dinliyor
okumuş,
bilmiyoruz.
Size hiç geri dönüş oldu mu bununla ilgili? Örneğin gençlerden ya da okuyanlardan sizi arayıp da.
Yani bu manada kimse size geri dönüş yapmaz. Fakat bir kitabın nasıl okunduğunu şöyle anlarsınız. İşte meslektaşlarınız olur, uzak yakın branştaşlarınız olur. Onlar otururlar. Önem verirlerse eğer kitapla ilgili bir tanıtma yazarlar. Bu manada bir iki tanıtma da çıktı. Çok faydalı bir iş olduğuna dair. Ben bu kitabın sadece hammaliyesini yaptım büyük bir zevkle. Kitabın hiçbir harfi, hiçbir kelimesi, hiçbir cümlesi bendenize ait değildir. Hepsi tamamen Gazi Mihal Hoca'ya aittir. Kitaptaki kusurlar bana aittir. Öyle söyleyeyim. Evet. Ben onun bir talebesi olarak uzaktan ya da işte millettaşı olarak böyle bir hizmet yapılması gerektiğine inandım ve yaptık. Ayrıca başka bu manada başka çalışmaları da var. Mesela Türk Müzikalar Tarihi diye bir kitabı var. Onu da hazırlıyoruz. Şu anda basılacak.
Peki onun dili nasıl? Latin harfleriyle
Latin,
mi yazılmış?
Latin. Evet. Ama 1955'te yayınlanmış. Artık piyasada yok. Bazı kitapların güncellenmek bir yana aynı şekilde yayınlanması mutlaka gerekiyor. Çünkü ilgilileri o kitabı sadece kütüphanelerden görebiliyorlar. Gidiyorlar o kütüphaneye. O kütüphanede kaydı var fakat kendisi yok. Dolayısıyla müteaddit baskılar gerekiyor. Sadece edebiyat kitapları için değil, bu bilimsel eserler için de elzem. Dolayısıyla piyasadan kalkıyor. Hı hı. Yeniden tekrar dikkate sunmak amacıyla. Bu kitabın Latinize kitaplardan farkı eski yazıydı ve üzerinde bir perde vardı. Sadece uzmanları okuyordu.
Evet.
Biz de o perdeyi kaldırdık. İsteyen herkes okuyabilir rahatlıkla.
Ne iyi etmişsiniz. Çünkü bir de gerçekten sadece kütüphanede bulunabilecek
evet,
bir kitaptı.
Evet.
Dolayısıyla şimdi tüm kitapçıların raflarında hem de günümüz Türkçesiyle okunup bulunabilecek bir kitap. Batılı manada da ilk musiki bilgisini içeren kitap diyebiliriz herhalde,
yani,
değil mi?
Yani Türkiye ölçeğinde ilk sayılabilecek kitaplardan bu kitap. Belli başlı gene konservatuvar yayınlarının işte o derlemelerden kaynaklanan bir takım yayınları falan filan var. Fakat bu derecede geniş, bu derecede dört başı mamur yayınları olduğu söylenemez. Onların da çoğu yine peyderpey başka arkadaşlarımız tarafından yine tekrar revize edilerek, güncelleştirilerek, latinize edilerek yayınlanıyor. Çünkü geçmişe yönelik neler yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor bu manada. Bu da o çalışmalara bir destek olsun diye.
Evet.
Belki Gazi Mihal yoluyla Türk kültür tarihi ve musiki tarihinde bu fakirinde bir anlam noktası olur diye.
Estağfurullah. Şimdi hocam, Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz ilk önce 2006'da çıktı dediniz,
evet,
ilk basımı. Sonrasında bir takım değişikliklerle yeniden çıktı. Demek ki çok uzun süreli bir çalışma sonucunda ortaya çıktı aslında.
Şöyle söyleyeyim, 2006 yılında basıldı fakat sevindirici bir taraf şu: Türkiye'de biraz kitap alımı ve satımı ya da işte dağıtımı ya da okuyucuya buluşması, okuyucunun hemen alıp tüketmesi biraz zamana yayılan bir,
evet,
şeydir. Bu sadece bu kitap
bu
için
kitaplar,
değil.
Tabii.
Bütün kitaplar için böyledir. Ama sevindirici bir taraf, hani ikinci baskısını yapacağını hiç düşünmüyorduk. Bitti ve istek olmuş. Dolayısıyla biz de sonradan tespit ettik. Biraz aceleye de getirmiş olduk bir an önce çıksın falan diye. Gözümüzden kaçan kimi eksikler olmuş. Bazen bir metinden birkaç tane üretiyorsunuz bilgisayar ortamında. Matbaaya asıl metin yerine farklı bir metin gönderdiğimizi fark ettik. Bir iki sayfası eksik çıktı. Benden kaynaklanan okuma yanlışları oldu. Kendi kendimi de biraz temize çekmiş oldum. Bu kitaba tanıtımda yazan değerli araştırmacıların katkısı oldu. Onların da ismini anma durumundayım. Onlara da teşekkür etmem lazım. Dert şudur. En mütemmim halde, en iyi halde nasıl olacaktır? O diğer yayınlanan kitap da bir başka yayın evinden çıktı. O da çok değerli. Onun bundan farkı şudur. Orada ekstradan asterix altında, sayfa altında bilgiler vardır. Ben öyle bir şeye girmedim. Merak eden okusun. Ben mümkün olduğu kadar Gazi Mihal'in ifadelerine sadık kalarak yapmaya çalıştım. Tek farkı odur. Ama o da çok değerli bir kitaptır. Gazi Mihal'in kitapları kaç kişi tarafından ne kadar basılırsa beni o kadar çok sevindirir. Benim yaklaşımım bu. Sadece evet. Gazi Mihal örneğinden gidiyoruz ama diğer değerli kitaplar içinde, diğer değerli eserler içinde, yazarlar içinde tutumum aynıdır.
Evet.
Ne kadar çok kitap o kadar iyi.
Evet. Bu arada dediniz ki kitabın içinde bazı kusurlar varsa o da bana aittir dediniz. Keşke hep böyle Mahmut Ragıp, Gazi Mihal gibi kişilerin kitapları sizin gibi hocalarımız tarafından günümüz Türkçesine aktarılsa, okuyucularla buluşsa da içinde sizin de ifade ettiğiniz gibi kusurlar olsa hocam, o kusurlar nedir ki siz çok büyük bir emekle bu kitabı yeniden okuyucularla buluşturdunuz. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Yüreğinize sağlık,
çok
elinize sağlık
diyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani burada şunu söyleyeyim. Bu konuda umutsuz değiliz. Çok ciddi, çok iyi emekler var, yapıyorlar. Ben olabilsin ki insanız, hepimizin mutlaka eksikleri, mutlaka gedikleri falan vardır. Topu taca atmak yerine sorumluluğu üzerine almanın doğru bir yaklaşım olduğunu düşünen ve bilimsel çalışmalarda, kültür alanındaki çalışmalarda profesör titri taşısam bile talebe gibi davranmayı, öğrenci gibi davranmayı yeğleyen birisiyim. Onu önceleyen birisiyim. Öyle bir tavrım var. Bir de bizim kültürümüzün bize verdiği böyle bir şey var. Yani ne kadar engin gönüllü ve ne kadar mütevazi olursanız o derece doğru şeyler yaparsınız diye düşünüyorum.
Evet, o mütevazılık da size çok yakışıyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Metin Özarslan Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza.
Sağ olun.
dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bir sultan aptalım, kalkın aşalım, aşıp yüce dağı engin düşelim. Çok namertin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Çok namertin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni.
Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi bir telefon konuğumuz var. Hemen kendisine merhaba demek istiyoruz. Kuş Dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Şeref Köçek telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Alo.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişe sahip kuş dili olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yöntemi UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Bununla ilgili konuşmak istiyoruz Sayın Şeref Köçek. Şimdi bunun başvurusu geçen sene yapılmıştı herhalde değil mi efendim? O süreci bir anlatır mısınız lütfen?
Evet, bunun başvurusu 2016 yılında yapıldı. Biz de Kültür Bakanlığı, Kuş Dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği olarak 2015 yılından beri ıslık dilinin, yani kuş dilinin UNESCO'ya aday olabilmesi için, hatta listeye girebilmesi için beraber çalışma yaptık. 2015 yılında ön çalışma yaptık. 2016 yılında Kuşköy köyü ve çevresinde ıslık diliyle ilgili tanıtım filmi çekildi. Akabinde 2016 yılı Şubat ayında tekrar bölgemizde bununla ilgili çalışma yapıldı. 2016'nın Mart ayında ıslık dilinin UNESCO'ya aday olabilmesi için dosyamız gönderildi UNESCO'ya. Ve 2017 yılının 6 Aralık içinde de somut olmayan kültürel miras listesine kuş dili alındı.
Oy birliğiyle alındı hem de değil mi?
Evet, oy birliğiyle alındı Güney Kore'de. Oy birliğiyle alınması bizim yöremiz, bölgemiz, hatta Türkiye için sevindirici bir karar oldu. Bu gösteriyor ki artık bu kültürün bundan sonra hiçbir zaman bitmeyeceği, bu kültürü yaşatacağımız ve tanıtacağımız anlamına geliyor.
Evet, şimdi o zaman her yıl festival düzenleniyor Kuşköy'de, vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla. O zaman önümüzdeki yıl bu festival daha bir görkemli olacak herhalde değil mi?
Evet, biz her sene hem Kuşköy köyünde hem de Giresun merkezde Kuş Dili Festivali düzenledik. Kuş Dili Festivali'ni düzenlememizin amacı hem bu kuş dilini gelecek nesillere aktarmak, yaşatmak, tanıtmak için, yok olmaması için çalışma yapmaktır. Islık Dili Festivali her sene dediğiniz gibi Kuşköy köyünde yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Islık Dili yarışması yapıyoruz. Akabinde Giresun ili merkezde de Islık Dili Festivali'nin başlangıcını yaptık. Önümüzdeki 2018 yılında da 3 gün süreyle Islık Dili Festivali yapacağız. Daha geniş kapsamlı olacak bundan sonra Kuş Dili Festivali.
Evet, peki kuş dili kültürünü kalıcı kalması amacıyla sadece festivalle değil, festivalin dışında neler yapıyorsunuz peki?
Biz zaten dernek olarak sadece festival yapmıyoruz. Her sene 12 ay içerisinde kuş dili belgeseli, kuş dili etkinliği, kuş dili programları yapıyoruz. Yani sürekli aktif bir derneğiz biz. Mesela biz kuş dili tanıtımını 2017 yılında İzmir'de, İstanbul'da gerçekleştirdik, program yaptık. Burada kuş dili gösterimi yaparak kuş dilinin Türkiye'nin her yerinde tanıtılmasını, yaşatılmasını sağlıyoruz.
Evet. Peki bize örnek verebilecek misiniz Sayın Şeref Göçek?
Mesela size Hayatın Sesleri programından iyi yayınlar diyelim ıslıkla. Evet, iyi yayınlar dedik.
Çok teşekkür ediyoruz efendim biz de yayınımıza katıldığınız için. Keşke ben de size aynı şekilde cevap verebilseydim. Evet, Sayın Şeref Göçek teşekkür ediyoruz. Evet. İyi günler diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Kuş Dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Şeref Göçek Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak yayınıyla Hayatın Sesleri'ne müzikle devam ediyoruz.
Zaman sesin döndü kulağımda, dedi uykudan uyan. Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleğenler boy vermişti, gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti baharım. Söndü bile bile. Şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağından. Kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzüm hiç, yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti baharım, söndü bile bile.
Sözcükler. köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elberna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, sene sonu yaklaştı. Tabii ki almanak diyelim, almanak konuşalım dedik. Evet. Önce bir adından başlayalım isterseniz, değil mi? Nereden geliyor aslında?
Çeşitli rivayetler var ama kabul edilen en kesin kaynak olarak Arapça almanak iklim, mevsim gibi bir karşılığı olan bir sözcük. Dolayısıyla ilk almanaklarda içerikleri dolayısıyla ona yakın olduğu için tercih edilen o. Ama Yunanca Almanikia, eğer yanlış okumuyorsam, gökyüzü günlüğü gibi bir sözcüğe de gittiğini söyleyenler var. Ama kabul edilen kaynak olarak Arapça gösteriliyor. Çünkü ilk almanaklar daha çok burçlar, yıldız hareketleri, astronomi ve astrolojinin beraber olduğu.
Ne zaman yayınlanmış peki ilk almanaklar?
Çok çok eski, 1404 baskısı bile var Almanya kütüphanelerinde. Eski baskılar. İlk almanak gerçekten biraz içerisinde özellikle bu Medcezir için gelgit hareketleri hem denizciler için hem kıyı şehrinde yaşayanlar için önemli olduğundan, rüzgarların, fırtınaların kaydı tutulması
onun için belki hava durumu anlamına geliyor evet. Arapça.
O yüzden Arapça o sözcüğe dayandırılıyor. Bir de ilk örneklerinin de olduğu düşünülüyor. Çünkü bu tür bilgilerin çoğunu Araplardan öğreniyorlar. O yüzden de Haçlı Seferleri sonrası ortaya çıktığı görülen şeylerden biri. Orta Çağ eseri sonuç olarak Avrupa'da ortaya çıkmış. Birazcık halka bazı doğaya dair ve iklime dair bilgileri vermek için oluşturulmuş yıllıklar. Almanakların şöyle bir özelliği var. Çeşitli halka cazip gelebilecek konulara da yer vermeye başlamışlar yıllar içerisinde.
Ne gibi?
Örneğin halk arasında biraz önceki konuğumuz hocamızın da konusuyla çok örtüşüyor belki. Halk arasında tercih edilen şarkılara, oyunlara, yani bunlar dans olabilir, çeşitli katılımlı oyunlar, ev oyunları da olabilir. Onlara da yer vermeye başlamışlar.
Fıkralar,
belki. Çeşitli gülmece anlatıları. Aslında bir tür magazin içeriğine sahip ve bu özelliği dolayısıyla da takip edilir olmuş. Çok bilinmeyen, şaşırtıcı gelebilecek belki dinleyicilerimize, en ünlü almanakların bazıları Nostradamus'a ait. Nostradamus almanakları çok da meşhur. Bugün herhalde nasıl söyleyelim, birkaç sayfası bile hazine değerinde bazen bulunabiliyor çünkü öyle söylüyorlar. Nostradamus'un meşhur kehanetleri yayınladığı diyelim almanakların içerisinde yer alıyor. Almanaklar oluşturuyor belli dönemlerde yıl yıl Nostradamus ve bunları hediye olarak sunuyor. Dönemin kraliçelerine, krallarına, papaya hediye olarak sunmuş örneğin. İçindeki bilgileri de ilginç biriymiş gerçekten. Akıllı bir siyaset tarafı da varmış. İçindeki bilgileri de nasıl söyleyelim, olumsuz olmasına rağmen dile getirip hem de o kişinin desteğini alabilmiş. Yani papaya, papalığa saldırıda bulunulacak kehanetinin içeren almanağı sunup papanın dostluğunu kazanabilmiş. Ya da işte kraliçeye aynı şekilde. O yüzden de almanak deyince Avrupa kültür tarihi açısından Nostradamus'u da hatırlamak gerek.
Evet, peki Türkiye'ye geldiğimizde ilk örneklerini ne zaman, nasıl görüyoruz?
Bizdeki işler birazcık daha değişik. Çünkü bizde almanak bu şekilde gelmemiş. Hani onu söylemek gerek. Daha çok tabii belli bir tarih zinciri içerisinde Avrupa kaynaklı almanaklar hazırlanmış ilk önce. Bizde tam karşılığı yok. Ali Bey'in düzenlediği, Avrupa'dan Türkiye'ye gönderdiği birazcık daha kültürel içerikli almanaklar var. Fakat tam karşılığı şu sebeple yok. Bizde salnameler var. Bir, salnameler devletin kendi almanakları. Biz mesela almanak deyince kültürümüz buna daha yakın.
Evet.
Kurumsal olarak özel kurumlar ya da devlet kurumlarında yıl içerisinde gerçekleşen olayları takip etme işine ya da haritalamaya daha uygun bizim yaklaşımımız. uzun yıllar. Bizdeki karşılığını devlet geleneğinin içindeki değişimler diye özetleyebiliriz. Hı hı. Hani şu eski ajandalar olurdu. Artık evet. Ajanda kullanmıyoruz. Ama eski ajandalarımızın böyle ilk başlangıcında bir 15-20 sayfalık bilgi içeriği olur. Hangi şehir hangi şehre kaç kilometre uzaklıkta? Efendim para birimleri ülkelerin hangi evet. ülke? Telefon kodları, coğrafi durumları, rüzgarları, işte Pasifik Okyanusu'ndan işte mevsim dönümüne ilişkin bilgiler vesairenin olduğu. Almanak Avrupa'da aslında tam da ona karşılık geliyor. Biz bunu ülke devlet kurumu açısından neye dönüşmüşünü görmüşüz. Çok uzun yıllarda almanak yani aslında 50'lere 60'lara kadar almanak Türk kültür hayatı içerisinde sosyal kültürden daha çok devlet kültürüne yakın ve bu tür kayıtların halka da ihtiyaç duyabileceği şekilde sunulması gibi algılanmış.
Sonradan değişmiş mi bu peki?
Sonradan edebiyata dönüşmüş. Hı hı. Edebiyat ve kültür hayatının almanakları çıkmış. Kültür hayatını daha zengin düşünmek lazım. Tiyatro, daha istatistiksel bilgiler. Örneğin kaç tiyatro açıldı, kaç tiyatro kapandı, hangi ödülleri kimler aldılar yıl içerisinde, en çok satanlar kimlerdi, en çok izlenenler kimlerdi, kimleri uğurladık, kimleri kaybettik gibi. Hı hı. Ya da işte o yılın gelecek vadeden sanatçıları kimlerdi gibi içeriklerle hazırlanmış belli yayın evleri hazırlamışlar bunları. Bu tür almanaklara sahip olmak aslında bir zenginlik. Eğer evet. kişisel kütüphanenizde 60'lardan 70'lerden kalma bir almanak varsa gerçekten sahaf düzeyinde değeri olabilecek belgeler. Çünkü almanaklar çok basılmıyorlar. Hı hı. O yıl içerisinde tüketilecek ve bir sonraki yıl yenisi çıkacağı için sayı, baskı sayısı çok fazla olmayan eserler. Ve içerikleri çok anlamlı. Çünkü kimin devam ettiğini görebiliyorsunuz.
Evet.
Bu yüzden
örneğin
de...
Örneğin bu sene basılmayacak.
Ben epeydir takip ediyorum. Normalde aralığın ilk haftasında duyurulur ve aralığın ikinci haftasında almanaklar piyasaya çıkarlar. Hı hı. Bu yüzden de örneğin 2015 almanağı Kasım sonu Aralık başına kadar gelir ama 2016 almanakları bir önceki yılın aralığını da kapsar. Yani hı hı. açıkta kalmasın evet. zaman diye. Fakat bu yıl içerisindeki en bekleneni Can Yayınları'dır. Can Yayınları dahil 2017 almanağı çıkaran yok. NTV çok bu konuda kendine görev edinmişti. Örneğin 2008, 2009, 2006 çok başarılıydı. NTV 2006'da başlamıştı ve sonrasında çok başarılı almanaklar çıkardı. Hem program olarak hem baskı olarak, kitap olarak. TRT'nin benzer çalışmaları vardı. Fakat bu yıl sanıyorum 2017 hem dünya için hem Türkiye için hatırlamaktan daha çok izi bizde kalsın, biz geleceğe bakalım şeklinde bir his evet. bıraktığından olsa gerek. Henüz herhangi bir almanakla ben karşılaşmış değilim. Birkaç dergi var. Hı hı. Özellikle edebiyat dergileri Aralık sayılarını, Kasım Aralık sayılarını ya da ocağı bu tür almanak vari diyelim hı hı. yapılara ayırıyorlar. Bu da bizim için önemli. Ben bir ikisini derliyorum dinleyicilerimiz için, en azından romanda, hikayede ne kalıyor 2016'dan, 2017'den geleceğe, 2018'den ne bekliyoruz'a ilişkin. Belki bir küçük derleme sunmamız mümkün olur ama önceki evet. gibi büyük almanaklarımız yok. Dijital dergi platformları var. Bazı takvimler bu işi üstleniyorlar. Yayın evlerinin çıkardığı bu. Bizde de aslında bu Avrupa'daki almanakların bir benzeridir. Marif takvimleri, işte kırlangıç fırtınası vesaire hı-hı, gibi hı-hı. Dökümlerin olduğu ki onlar tutar genellikle. İşte bir şey rüzgarları esecek, çiçek açtıranlar başladı vesaire gibi. O tür.
Onlar da azaldı evet. gerçi değil mi?
Çünkü günlük hayatımız aslında doğayla o kadar iç içe değil. Dolayısıyla biz yaşadığımız bölgenin coğrafi deneyimlerine çok ihtiyaç duymuyoruz. Onlara köreldik daha doğrusu. O körleşmenin getirdiği bir dikkatsizlik içindeyiz. Maruz kalıyoruz etkilerine fakat dikkatimiz azalıyor. Yine arabamız yağmurun altında kalıyor. Yine biz o çiçek açtıranlarda hafif bir baş ağrısı çekiyoruz. Kırlangıç fırtınası başlayınca sabahtan evimizin penceresini açık bırakıp öğleden sonra koşarak dönüyoruz vesaire ama yine de buna olan dikkatimiz azaldığı için çok etkilenmiyoruz. Oysa bizim açımızdan yani zamanla ilişkimiz açısından çok değerli bir yeri var almanakların. Enis Batur'un eğer kütüphanenizde varsa çok değerli kitaplarından biri bir almanak edebiyat ve sanatta zaman kavramı adlı bir eseri var. Baskısı yok. Ben kendi kütüphanemdekine maalesef bir dosta hediye etmişim herhalde.
Yok.
Yok. Fakat eğer kütüphanenizde varsa hakikaten değerli bir eser. Şu aralar çok nadir bulunan kitaplar arasında sahaflarda. Orada Enis Batur'un şöyle bir ifadesi var. Diyor ki kitapları yazanlar ölüyorlar. Ve kitapları çıkarttıkları dönemde okuyanlar da ölüyorlar. Sonra bazı kitaplar yazarları ve onları ilk okuyanlar gittikten sonra okuyucu bulmaya devam ediyorlar. Biz yaptığımız işin zamana kalmasını isteyecek derinlikte insanlarız. Fakat bunu ölçebilecek yapılardan mahrumuz. Yüksek teknolojimize rağmen zaman bizden tamamen bağımsız bir olgu. Ve yaptığımız işlerin zamandaki değerini ölçmek için aslında bir bakışa ihtiyacımız oluyor. Almanaklar, insanlık tarihini çok görmezden gelmek insanlara yaramıyor. Yani Orta Çağ'da Avrupa kültürü Araplarla tanıştığında böyle bir yapıyı ortaya çıkarmış. İnsanlık tarihine saygı duymak lazım. Evet teknoloji yoktu, evet zaman daha geniş algılanıyordu. Ama yine de yaptığımız işin yıllar içindeki yerini ölçebilmek için çok önemli.
Çok. O zaman diliyor ve istiyoruz ki sizin almanak da gittiği yerde kalmasın, okuyucu bulmaya devam etsin.
Evet, evet. Ve aslında bugün biraz araştırma yaparken ben de eski ses dergilerine de baktım ne var ne yok diye. İşte 70'lerde gelecek vadeden bir sinema oyuncusu Filiz Akın diye bir paylaşım bir yazı var. Mesela Filiz Akın'ı bugün gördüğümüz halinden çok başka görüyoruz. Bu şöyle bir bakış açısı farkındalığı getiriyor. Bugün de herhangi bir televizyon programında bir magazin programında biriyle tanışabiliyoruz ve onun geleceğini hayal edebilmemiz lazım. Almanaklar zamana bizim biraz daha geniş bakmamızı sağlayan eserler. Dilerim devam ederler. 2017'nin yorgunluğu 2018'de kaybolur. Tazeleniriz ve 2018'e bir iz bıraktığımız bir yıldır bizden de izimiz budur. Türk kültür tarihinden bunlar kalmıştır diyebilme cesaretini tekrar gösteririz diyelim. Önemli bir şey çünkü.
Evet. Şimdiye kadar o zaman gelmiş geçmiş almanaklar arasında bir yıllık bir boşluk olacak ama bundan sonrakilerin en güzel, en mutlu, en
dolu dolu
hayırlı şekilde dolması dileğiyle diyelim ve çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür
bugün
ederim.
De size haftaya yine birlikte olacağız sevgili Elif Berna Kutluata. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata ile birlikteydik Sihirli Sözcükler köşemizde ve sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama 24. Bu ne bu ya? Suya dayanıklı cam. Bu ne de çok.